14. ayrım. Söylenen saatte karakola gitmişlerdi. Komiser Christine katili tanıyıp tanımadığını sormuştu. Annesinin sözleri hala aklından çıkmamıştı. Hiçbir şey söyleme. Biz göçmeniz, onlar Belçikalı. Biz siyahız, onlar beyaz. Hapisten çıkınca peşine düşerler. O yüzden Christine de oğlanı tanımıyorum, daha önce hiç görmedim demişti. Bunu söylerken hayatının aşkını kaybetmeyi göze aldığını biliyordu. Pekala biliyorsun kim olduğunu diye karşılık vermişti polis. Bak sakın merak etme, başına bir şey gelmeyecek. Hemen hepsini tutukladık zaten. Sadece görgü tanıklarına ihtiyacımız var. Ben bir şey bilmiyorum, uzaktaydım, kimi yaptığını görmedim. Komiser çaresizce başını sallamıştı. Bunu mahkemede de tekrarlaman gerekecek demişti. Bunun yalancı şahitlik olduğunu bilmelisin. Hakime yalan söylemek katiller kadar ceza almanı gerektirebilecek bir suçtur. Christine aylar sonra tanık olarak mahkemeye çağrılmıştı. Oğlanların hepsi de avukatlarıyla birlikte oradaydılar ve durumdan neredeyse memnun görünüyorlardı. O gece kulüpte bulunan öteki kızlardan biri katili mahkemede teşhis etmişti. Sonra sıra Christine'e gelmişti. Savcı arkadaşının boğazını kesen kişiyi göstermesini istemişti. Kimi yaptığını bilmiyorum demişti Christine. Hem siyahtı hem de göçmen bir ailenin kızıydı. Hükümetten öğrenci bursu almıştı. Tek istediği yaşama arzusuna yeniden kavuşmak ve bir geleceğe olduğunu yeniden hissedebilmekti. Haftalarca yatak odasının tavanına bakıp durmuş, çalışmak şöyle dursun. İçinden hiçbir şey yapmak gelmemişti. O güne kadar yaşadığı dünya artık ona ait değildi. 16 yaşındaydı ve kendi güvenliği için savaşacak güçlü olmadığını, büyük zorluklar pahasına öğrenmişti. Antwerp'ten ayrılmaya, dünyayı gezmeye, yaşama sevincini ve gücünü yeniden kazanmaya ihtiyacı vardı. Oğlanlar delil yetersizliğinden serbest bırakılmışlardı. Savcılığın suçlamaları kanıtlaması ve suçluların suçlarının cezasını çekmelerini sağlaması için iki tanık gerekiyordu. Christine mahkemeden çıktıktan sonra iki fotoğrafçının vermiş olduğu kartvizitlerdeki numaraları aramış, randevu almıştı. Sonra da sahibinin sırf kendisiyle konuşmak için kapının önüne çıktığı ve giysilerine mankenlik yapıp yapamayacağını sorduğu mağazaya uğramıştı. Ne var ki tezgahtar kadın, adamın Avrupa'nın dört bir yanında mağazaları bulunduğunu ve işinin başından aşkın olduğunu, telefon numarasını da veremeyeceğini söylemişti. Neyse ki fotoğrafçıların belleği daha güçlüydü. İkisi de Christine'in adını hatırlamış ve hemen randevu vermişti. Christine eve döndüğünde annesine ne yapmaya karar verdiğini anlatmıştı. Annesine danışmaya, onu ikna etmeye gerek görmeden Antwerp'ten kesin olarak ayrılmak istediğini, mankenlik yapmaktan başka şansı olmadığını söylemişti. Yasmin bir kez daha çevresine bakınıyor. Defileye hala 3 saat var. Öteki mankenler salata yiyor, çay içiyor ve daha sonra nereye gideceklerini konuşuyorlar. Hepsi de farklı ülkelerden geliyorlar. Yasmin'le aşağı yukarı aynı yaştalar, 19. Ve kafalarında yalnızca iki şey var. O akşam yeni bir sözleşmeye imza atmak ve zengin bir koca bulmak. Yasmin onların alışılmış güzellik işlemlerini biliyor. Akşamları yatmadan önce gözeneklerini temizlemek ve tenlerini nemli tutmak için vücutlarına nemlendirici kremler sürerler. Böylece ideal bir denge sağlamak için daha küçük yaşlardan başlayarak organizmalarını yapay maddelere bağımlı kılarlar. Sabahları biraz daha krem ve nemlendirici sürerler. Bir fincan şekersiz koyu kahve içerler ve gün boyunca yiyecekleri öteki yemeklerin çabucak çıkıp gitmesi için biraz meyve ve lifli bir şeyler yerler. Sonra da iş aramaya koyulmadan birkaç egzersiz yaparlar. Bir spor salonunda çalışmak için henüz çok gençtirler. Üstelik vücutlarının kaslı bir görünüme bürünmemesi gerekir. Günde 3-4 kez tartıldıkları yetmiyormuş gibi, bazen otelde değil de pansiyonda kaldıklarından çoğu tartısını yanında taşır. Tartı 50 gram aldıklarını gösterecek olsa bunalıma girerler. Mankenlerin çoğu 17-18 yaşlarında olduğundan anneleri her yere onlarla birlikte gider. Kızlar birine aşık olduklarını asla kabul etmezler. Oysa çoğu birine aşıktır. Çünkü aşk olunca yolculuklar daha uzun ve çekilmez gelir. Erkek arkadaşlarında nedense sevdikleri kadını ya da kızı kaybedeceklermiş duygusu uyanır. Evet, kızlar kafayı paraya takmışlardır ve günde ortalama 400 euro kazanırlar. Çoğu henüz ehliyet alıp araba kullanamayacak yaştaki insanlar için imrenilecek bir ücrettir bu. Ne var ki onların hayalleri mankenliğinde ötesindedir. Yakında yerlerini yeni yüzlerin, yeni eğilimlerin alacağını bildiklerinden, podyumda kedi yürüyüşü yapmaktan daha fazlasını becerebileceklerini bir an önce göstermek isterler. En büyük hayalleri aktrist olmaktır ve aktristliğin gerektirdiği her şeye sahip olduklarını ortaya koyabilmek için kendilerine bir deneme çekimi sağlasınlar diye ajanslarına durmadan baskı yaparlar. Ajanslar da bunu hiç kuşkusuz kabul etmekle birlikte onlara kariyerlerinin daha başında olduklarını söyleyerek biraz sabretmesini öğütlerler. Aslında manken ajanslarının çoğunun moda dünyası dışında pek fazla bir bağlantısı yoktur. İyi bir yüzde alırlar, öteki ajanslara rekabet ederler. Ama pazar o kadar büyük değildir. En iyisi manken tehlikeli 20 yaş sınırını aşmadan, kullandığı onca nemlendiriciyle teni bozulmadan, aşırı düşük kalorili yiyecekler yemekten vücudu bozulmadan, aldığı iştah kesici ilaçlarla zihni bulanıp sonunda boş boş bakmaya ve iyice alıklaşmaya başlamadan en kısa zamanda cebi doldurmaktır. Çoğunun sandığının tersine mankenler masraflarını, uçak yolculuklarını, oteller, yemek zorunda oldukları o salatalar kendileri karşılarlar. Podyuma çıkacak ya da fotoğraf çekimine katılacak mankenleri seçen tasarımcının asistanından davet alırlar. Bu denemelerde ellerindeki küçücük gücü gündelik bunalımlarını dışarı vurmak için kullanan ve özendirici bir tek söz etmeyen, ağızlarından feci ya da berbattan başka bir söz çıkmayan bir sürü bezgin insana katlanmak zorunda kalırlar. Kızlar bir denemeden öbürüne koşarlar. Sanki ilahi bir güç her şeyi önlerine serecekmiş ya da en azından tırmanmayı hayal ettikleri, görkemli dünyayla bağlantı kurmalarını sağlayacakmış gibi. Cep telefonlarına sarılıp birilerini ararlar. O görkemli dünyanın doruklarına bir tırmansalar, aşağıdaki minicik insanlara tepeden bakacaklar, çok geçmeden birer yıldız olacaklardır. Ana babalar iyi bir başlangıç yapan kızlarıyla övünürler ve ilk başta böyle bir mesleğe karşı çıktıkları için pişmanlık duyarlar. Ne de olsa kızları para kazanmakta ve aileye katkıda bulunmaktadır. Erkek arkadaşları olup bitene bozulmakla birlikte duygularını dizginlerler. Çünkü profesyonel mankenlerle görülmek egolarına iyi gelir. Manken menajerleri hemen hemen aynı yaşlarda ve aynı hayalleri olan düzinelerce kızla çalışırlar ve tüm kızların sorup durdukları, Paris'teki moda haftasına katılamaz mıyım? Sizce filmlerde oynamak için gerekli özelliklere sahip miyim? Gibisinden sorulara basma kalıp yanıtlar vermeye alışmışlardır. Kızların arkadaşları onları gizliden gizliye ya da açıktan açığa kıskanırlar. Bu genç mankenler davet edildikleri hiçbir partiyi kaçırmazlar. Olduklarından çok daha önemli biriymiş gibi davranırlar. Ama birisi çevrelerini ördükleri yapay buz duvarı yıksın diye yanıp tutuşurlar. Yaşlıca erkeklere hem itici hem de çekici bakışlarla bakarlar. Bu tüm erkeklerin o büyük sıçramayı yapmalarını sağlayacak paraya sahip olduğunu bilmekle birlikte, sosyete fahişesi gibi görünmek istemezler. Bir ellerinde her zaman bir şampanya kadehi vardır. Fakat görünmek istedikleri imajın bir parçasından başka bir şey değildir bu. Alkolün kilo aldırdığını bildikleri için genellikle bir bardak gazsız maden suyunu tercih ederler. Çünkü gazlı soda kilo aldırmamasına karşın karnı şişkin gösterir. İdealleri ve hayalleri vardır, gururludurlar. Gel gör ki selülitlerin artık gizlenemez olduğu gün, bütün bunlar yok olur gider. Geleceği asla düşünmeme konusunda kendileriyle gizli bir anlaşma yaparlar. Kazandıklarının büyük bir bölümünü ebedi gençlik vadeden güzellik ürünlerine harcarlar. Ayakkabılara taparlar ama marka ayakkabılar ateş pahasıdır. Yine de bazen paraya kıyıp en iyisinden bir çift ayakkabı alırlar. Giysilerini moda dünyasındaki dostlarından yarı fiyatını alırlar. Anne ve babalarıyla üniversitede okuyan bir erkek kardeşle ve kütüphaneci ya da bilim insanı olmayı seçmiş kız kardeşle aynı dairede otururlar. Herkes onların bir servet kazandığını sanır ve sık sık onlardan borç ister. Onlar da önemli, zengin, cömert ve öteki ölümlülerden farklı gibi görünmek istediklerinden borç vermeyi kabul ederler. Ama bankaya gittiklerinde bir de bakarlar, hesapları suyunu çekmiş ve kredi kartlarının limiti çoktan aşmıştır. Yüzlerce kart vizit alırlar, yalan olduğunu bildikleri iş tekliflerinde bulunan şık erkeklerle tanışırlar. Ama bedelini ödemeleri gerekse de bir gün işleri düşebileceğini düşünerek, bağları koparmamak için onları arada sırada telefon ederler. Hep aynı tuzaklara düşerler. Hepsi de kolay başarının hayaliyle yaşar. Ne ki sonunda böyle bir şey olmadığını anlarlar. 17 yaşına geldiklerinde hepsi de sayısız düş kırıklığı ve ihanet yaşamış, kim bilir kaç kez aşağılanmıştır. Ama yine de bir gün başarıya ulaşacaklarına inanmayı sürdürürler. Aldıkları bir sürü hap yüzünden doğru dürüst uyuyamazlar. Moda dünyasının en yaygın hastalığı anoreksi ile ilgili bir yığın hikaye dinlerler. Kafayı kilolara ve bedenin görünümüne takmaktan kaynaklanan ve sonunda bedenin her türlü besini reddetmesine yol açan bir tür zihinsel bozukluktur bu. Hiçbir zaman kendi başlarına gelmeyeceğini söylerler ama ilk belirtiler ortaya çıktığında farkına bile varmazlar. Çocukluk çağının ardından gençliklerini yaşayamadan doğruca şan şöhret dünyasının içinde bulurlar kendilerini. Gelecekle ilgili planlarının ne olduğu sorulduğunda cevapları hazırdır. Felsefe okuyacağım, sırf öğrenim giderlerimi karşılamak için çalışıyorum. Bunun doğru olmadığını onlar da bilir. Daha doğrusu bir şeylerin gerçek olmadığını bilirler. Ama bunun ne olduğunu anlayamazlar. Gerçekten üniversiteyi bitirmek istiyorlar mıdır? Paraya gerçekten okumak için mi ihtiyaçları vardır? Sabahleyin bir casting toplantısı, öğleden sonra bir fotoğraf çekimi, akşama doğru bir kokteyl parti, ardından ortalıkta görünmek, beğenilmek ve arzu edilmek için gitmek zorunda oldukları bir başka parti derken okula gitmeye bir türlü vakit bulamazlar. Yaşadıkları hayat başkalarına peri masalı gibi gelir. Üstelik kendileri de bir sürü hayatın gerçek anlamının bu olduğuna inanırlar. Ne de olsa bir zamanlar dergilerde ve kozmetik reklamlarında gördükleri kızlar da imrendikleri her şeye sahiptirler. Kendilerini biraz dizginleseler, biraz para bile biriktirebilirler. Ta ki bir gün tenlerini yakından incelediklerinde, yaşlanmanın ilk izini keşfedinceye kadar. O günden sonra bir modacı ya da fotoğrafçının aynı izi fark etmesinin an meselesi olduğunu bilerek yaşamaya başlarlar. Günleri sayılıdır. Vurdum daha az gidilmiş yola ve buradaydı işte bütün fark da. Yasmin yeniden kitabına dönmek yerine yerinden kalkıp kadehine şampanya koyuyor. Şampanya hep orada ama pek ender içiliyor. Bir sosisli sandviç alıp pencerenin önüne gidiyor. Orada sessizce durup denize bakıyor. Onun öyküsü öbürlerinden farklı. 13.46 Igor kanter içinde uyanıyor. Başucundaki kometinin üstünde duran saate göz attığında yalnızca 40 dakikadır uyuduğunu fark ediyor. Bitkin, korku içinde, şaşkın. Her zaman kimseye zarar vermeyeceğini düşünmüş olmasına karşın daha bu sabah iki masum insanı öldürdü. Gerçi bir dünyayı ilk yok edişi değil. Ama daha önce hep iyi nedenleri vardı. Rüyasında plajın yakınlarındaki bankta öldürdüğü genç kız ona geliyor. Onu lanetlemek yerine kutsuyordu. Igor başını kızın dizlerine koyuyor. Kendisini bağışlaması için ağlayıp yalvarıyor. Ama genç kız hiç aldırmıyormuşçasına onun saçlarını okşayarak üzülmemesini söylüyordu. Olivia bir yücelik ve bağışlayıcılık timsaliydi. Igor, Eva'ya olan aşkının yaptığına değip değmediğini düşünüyor şimdi. Değdiğine inanmayı yeğliyor. Olivia'nın yanında olması, onunla Tanrı'ya yakın bir düzlemde karşılaşması ve her şeyin umduğundan çok daha kolay olup bitmesi, bütün bunlar olup bitenlerin ardında bir neden olması gerektiğini gösteriyor. Javits'in arkadaşlarının dikkatli bakışlarından sıyrılmak zor olmamıştı. Böyle adamların fiziksel olarak hızla ve anında harekete geçmeye hazırlıklı olmalarının yanı sıra, gördükleri her yüzü hatırlama, her hareketi izleme, her tehlikeyi önceden sezme konusunda eğitilmiş olduklarını biliyordu. Igor'un silahlı olduğunu muhtemelen biliyorlardı. Bu yüzden olsa gerek onu bir süre izlemişler ama bir tehdit oluşturmadığı sonuca vardıklarında rahatlamışlardı. Hatta kendileriyle aynı işi yaptığını, burasının patronu için güvenli olup olmadığını kontrol etmek için çadıra geldiğini sanmış bile olabilirlerdi. Igor'un patronu yoktu ve gerçek bir tehditti o. Çadırdan içeriye girdiği ve bir sonraki kurbanının kim olacağına karar verdiği anda artık geriye dönüş olamazdı. Vazgeçerse kendine olan saygısını yitirirdi. Çadırın girişindeki yükseltinin iyi korunduğunu, buna karşılık çadırdan çıkıp plaja sıvışmanın çok kolay olduğunu görmüştü. Çadıra girdikten 10 dakika sonra Cevitz'in arkadaşlarının kendisinin çıkıp gittiğini fark edeceklerini umarak oradan ayrılmıştı. Sonra çadırın etrafında dolaşarak yeniden Hotel Martinez'de kalan konuklara ayrılmış yükseltinin oraya gelmiş, odasının anahtar kartını göstermesi gerekmişti ve öğle yemeğine ayrılan alana girmişti. Kumda ayakkabılarla yürümek dünyanın en tatsız işi olsa gerekti. Igor, uçak yolculuğunun, planın gerçekleşmeyeceği korkusunun ve o zavallı genç takı satıcısının hayatını ve gelecek kuşaklarını yok etmiş olmanın verdiği gerginliğin, yorgunluğunu hala üzerinden atamadığını fark etmişti. Ama ne olursa olsun vazgeçmemesi gerekiyordu. Çadıra dönmeden önce hep yanında bulundurduğu kamışı cebinden çıkardı. Olivia'ya göstermiş olduğu küçük cam kabı açmıştı. Ona söylediği gibi içinde benzin değil, çok alakasız bir şey vardı. Bir iğne ve bir mantar parçası. İncecik bir telle mantarda kamışın girebileceği kadar bir delik açmıştı. Sonra yeniden partiye dönmüştü. Artık içerisi ortalıkta dolanan konuklarla doluydu. Öpüşüp koklaşıyorlardı. Bir yandan tanıdığına rastladıklarında küçük çığlıklar atıyorlar. Büfenin açılmasını beklerken sırf ellerinin boş kalmaması için kokteyl kadehlerine sımsıkı yapışıyorlardı. Büfe açıldığında hafif bir şeyler atıştıracaklardı. Ne de olsa diyet ve estetik ameliyat boşa gitmemeliydi. Sonra günün sonunda gidecekleri akşam yemekleri vardı. Orada da aç olmadıkları halde sırf görgü kuralları öyle gerektirdiği için bir şeyler yemek zorunda kalacaklardı. Konukların çoğu yaşlı başlı insanlardı. Bu da partinin profesyoneller için düzenlendiğini gösteriyordu. Konukların yaşlıca olması Igor'un planı için daha da elverişliydi. Çünkü hemen hepsi de gözlük takması gereken insanlardı. Ama yorgun gözler yaşlılığın belirtisi olduğundan hiç kuşkusuz hiçbiri gözlük takmıyordu. Orada herkes son derece dinç, terü taze ve sapasağlam insanlar gibi giyinmek ve davranmak zorundaydı. Başka şeylerle çok meşgul oldukları için çevrelerinde olup bitenle hiç ilgilenmiyormuş gibi yapmaları gerekiyordu. Oysa aslında etraflarını göremiyorlardı bile. Kontakt lensleriyle birini 1-2 metre öteden güç bela çıkarabiliyorlar, bazen konuştukları kişiyi ancak sesinden tanıyabiliyorlardı. Her şeyi ve herkesi fark eden yalnızca iki konuk vardı. Javits'in arkadaşları. Ne ki bu kez gözlem altında olan onlardı. Igor iğneyi kamışın içine sokmuş ve yeniden içkisinin içine koyuyormuş gibi yapmıştı. Javits'in masasının yana başında ayakta duran güzel kızlar, Jamaikalı bir adamın anlattığı olağanüstü hikayeleri büyülenmişçesine dinliyor gibiydiler. Oysa gerçekte Jamaikalı erkekler azgınlıklarıyla nam saldıklarından, kızların her biri ötekileri atlayıp adamı bir an önce yatağa atmayı geçiriyordu aklından. Igor, Cevitz'e biraz daha yaklaşmış, kamışı bardağın içinden çıkarmış ve üfleyerek içindeki iğneyi kurbanına fırlatmıştı. Cevitz'in elini sırtına götürdüğünü görecek kadar beklemiş, sonra da çıkıp doğruca otele gitmiş, uyumaya çalışmıştı.